Ayrım 3.
İncil'de İsa'dan Nasıralı Josef olarak da bahsedebilir. Josef İsa'nın ilk adı. Joe ise Josef'in kısaltılmışı. ÇN. Şaşkınlık içindeyim diye inledim. Kafam karmakarışıktı. Tescilli bir ateistim. Hayatımda o kadar çok acılar, yaralar, dramlar vardı ki Tanrı diye bir şeye inanmam mümkün değildi. Hele sevecen ve müşfik bir Tanrı'ya asla. Önemli değil dedi Joe. İşaret parmağını üst dudağımın üstündeki küçük çukurluğa değdirerek, tepkin çok normal ama bana da alışacaksın. Yıllardır aksi istikamette doğru koşup durmana, benden iyice uzaklaştığını sanmana rağmen, niye böyle söyleyip duruyorsun diye ısrar ettim. Sen gerçekten bir çeşit üstün varlık ya da evrensel güçsen, uzun süre sana dua ettiğimi de bilmeliydin. Dinlemiyor muydun yoksa? O zaman sana anlattığım şeyleri nasıl bilebildim? Özellikle ettiğin duaları, huzur dolu, güzel yüzüne baktım. Cevabını vermen gereken çok soru var dedim. Sabırla tebessüm ederek başını salladı. Hepimizin var, hepimiz gelişiyoruz. Gelişerek gerçek doğrulara yaklaşıyoruz. Ben bile, sen bile, anlayamadım. Bu tanrı, yüce varlık ya da her neyse olduğunu iddia eden insan nasıl hala yanıtların ve yüksek gerçeklerin peşinde olabilir? Ne düşündüğünü biliyorum dedi. Ama hiç kimse mükemmel değildir. Mükemmelliyet bir illüzyondur. Hedefini daha da yükseğe çeken bir yoldur. Düşüncelerimi okuyorsun değil mi dedim. Düşüncelerini işitebiliyorsun demeyi tercih ederim. Pekala, şimdi beni dinle dedim. Sesimde ince meydan okuyan kıvılcımlar yine vardı. Dualarımı neden karşılıksız bıraktığını bilmek istiyorum. Açlık, hastalık gibi şeyleri kastediyorum. Birçok insan için hayatı niye böylesine zorlaştırdığını bilmek istiyorum. Daha da ötesi, niye hiç kimsenin %100 uymasının mümkün olmadığı bir sürü kurallar koydun ve bu kurallara uymadığımızda da üzerimize bir ton suçluluk duygusu boşalttın. Öfkemin havasına girmiştim, susamıyordum. Kutsal kitaplardaki kuralları kastettiğini sanıyorum, dedi. Yüzünde acı dolu bir ifadeyle, suratındaki güzellik insanı etkiliyordu. İlk başta pek dikkat etmemiştim ama konuştukça güzelliği artıyordu. Evet, o Allah'ın belası kuralları kastediyorum. Çok uzun zamandır Tanrı'ya küfretmek istiyordum. Beklemeye değmişti. Oh, nasıl da rahatlamıştım. Onun duraksamasından istifade ederek devam ettim. Bu emirler çok katıydı, biliyorsun. İnsan olmaya yer bırakmadın ya da koşulların getirdiği zorunlu durumlara. Bazen insan kuralları çiğnemek zorunda kalıyor. Bunları söylediğimde kendimi çok daha iyi hissediyordum. Hiçbir yanıt alamasam da uzun zamandır bu sorular içimde yanıp duruyordu. Onları kusarak söylemek bile neredeyse yeterliydi. Joe gözlerini gökyüzüne dikmiş, ellerini Bulici'nin ceplerine sokmuştu. ''Bu düşündüğümden daha fazla bir açıklamayı gerektirecek.'' dedi. İkimiz de bir an için sustuk. Sorularıma nasıl bir yanıt verme telaşını duymadığını ya da suçlamalarıma karşı kendini savunma ihtiyacı duymadığını düşünüyordum. O anda ilginç bir şey oldu. Okyanus dalgalarının sahile vurması durdu. İskelede yürüyen insanlar sessizleşti ve dondu kaldı. Birisi ay ışığının parlaklığını artıran düğmeyi çevirdi. Joe ve ben ay ışığının spot ışığında ay banyosu yaptık. Konuşmaya başladığımızdan beri ilk kez gerçekten korktum. Ne olduğunu anlayamıyorum dedim. Joe ve herliğine biraz daha sokularak, basit dedi, seni yaşama hazırlıyorum. Gerçek bir yaşama, anlamı olan bir yaşama, mükemmel yapılı yüzünü aya doğru çevirdi. Ve konuşmaya devam etti. Kurallar konusunda haklısın ama o kuralları koyan ben değilim. Onları katılaştıran da. Kurallar insanların söylediklerimi yanlış yorumlamalarıyla ortaya çıktı. Yalnızca belirli bir kural dizisi nasıl herkese rehberlik edebilir? Aynı kurallar herkes için nasıl geçerli ve yararlı olabilir? Hepimiz gelişimimizin ve evrimimizin farklı basamaklarındayız. Bir insan için geçerli olan diğeri için olmayabilir. Her insanın yaşamında bazı kurallar olmalı ama bunlar yaşamın içinden çıkarsa yararlıdır, yaşama karşı olursa değil. Yüzünü bana doğru çevirdi. Gözleri üzerinde ay ışığının dans ettiği okyanusun rengini almıştı. Eğer daha önce şüphe ettiysen bile şimdi bu insanın kesinlikle evrenle bağlantısı olduğunu biliyordum. Bu yüzden geri geldim diye devam etti. Herkese ulaşmak ve herkese kendi gelişimlerine uygun özel kurallarını bildirmek istiyorum. Kurallar kişiler için geçerlidir, topluluklar için değil. Zarif ve güçlü ellerini omuzlarıma koydu. Gözlerini benimkilerine kenetledi. Şimdi sıra sende, Kristin. Bunun için buradayım. Sana ulaşmam uzun zaman aldı. Çünkü sen benden hep uzaklaşmaya çalıştın. Öylesine sessizce duruyordum. İşittiklerime bir tepki vermiyordum bile. Birilerinin içkime bir şey karıştırdığını, belki de her şeyin bir halüsinasyon olduğunu bile düşünüyordum. Bir hayata başlamak için zamanın geldi, Kristin. Ben umutsuzca aradığın Tanrıyım. Bazen varlığına bile inanmadığın Tanrıyım. Seni yargıladığımı ve cezalandırdığımı düşündüğün Tanrıyım. Bana beni tanımıyorsun. Bu da çoğunlukla benim hatam. Belki her an varlığımı göstermedim ama senin büyümeni ve umutsuzluğa düşmeni izleyen Tanrı olduğuma inanmalısın, Kristin. Sana birçok kez yardım etmeye çalıştım. Bana güvenmek ve yardımımı kabul etmek yerine kızgın ve savunmada olmayı seçtin. Bunu anlıyorum. Seni de her zaman sevdiğimi ve seni asla terk etmeyeceğimi anladığını umut ediyorum. Dünya sanki kımıldamadan sessizce duruyor ve kibarca yanıt vermemi bekliyordu. Ona soracağım hesap henüz bitmemişti. Sözleri ucuzdu. Niye şimdi? Sana gerçekten ihtiyacım olduğu zamanlar neredeydin? Şimdi niye karşıma çıkıyorsun? Artık hiçbir şeyi umursamadığım anda. Artık bir sorunum kalmadı. Sensiz yaşamayı da öğrendim. O anda korkunç bir düşünceyle irkildim. Yoksa ölecek miydim? Yüzünde adeta güller açıldı. Nihayet yaşamayı öğreneceksin, dedi gülerek. Sana bugüne kadar hiç bilmediğin huzuru öğreteceğim. Öylesine güzel, öylesine doyumlu bir huzur ki bugüne kadar yaşamış olduklarını tümüyle unutacaksın. İyi şanslar, dedim alayla. Yüz ifadesinde belli belirsiz bir çatılma hissettim ve ağzımdan çıkan sözler için pişmanlık duydum. Onun duygularını incitmemek için bir çaba göstermemeye karar vermeme rağmen onu incitmeye dayanamıyordum. Bak Joe, dedim. Din benim için hiçbir şey ifade etmiyor. İnancımı yitirmeye yetecek zamandan çok daha fazlasını din okulunda ve kilisede geçirdim. Anlayışla gülümsedi. Din hakkında hissettiğini biliyorum ama insanlar söylediklerimi hep yanlış yorumladılar. Hatta kimin haklı olduğu konusunda nice savaşlara girdiler. Gerçekten iş çığırından çıktı. İfadesiz bir yüzle suratıma baktı. İşte bu yüzden buradayım. Tüm bu karmaşaya son vermek için. Bu oldukça zor bir iş, dedim. Dünya hala kımıldamadan duruyor gibiydi. Herhalde sözlerini bitirene kadar da böyle kalacaktı. Hakikaten çok etkileyiciydi. Bizi sohbetimizden alıkoyacak hiçbir engel yoktu. Nasıl yaptığını bilmiyordum. Ama kesinlikle etkin bir iletişim yoluydu. Bunu gerçekleştirmeyi nasıl planlıyorsun, diye sordum. Büyüsüne kapılmış bir havada. Bireysel boyutta elbette, diye duraksamadan cevap verdi. Örneğin sen. Sana yaşamında uygulaman için bazı kurallar önereceğim. Sana mantıklı gelen, seni bugüne kadar tatmadığın bir huzura kavuşturacak kurallar. Herkes için ayrı listem var. Kiminin daha çok, kiminin daha az kurala ihtiyacı var. Yaşamlarını ne kadar karmaşık hale getirdiklerine bağlı. Gözlerinde eski coşkusunu görmekten mutluydum. Benim için listende kaç kural var, merak ediyordum. 6, dedi. Daha sorumu bitirmeden herhalde sandığım kadar çok karmaşa içinde değilim, diyerek işi şakaya vurdum. Bana bu kuralları iki taş tablete yazdığını ve onları bulmak için dağlara tırmanmam gerektiğini söyleyeceksin herhalde. Şakamı anlamadı. O hayır, dedi ciddi bir ifadeyle. Dağa tırmanmaktan çok daha zor olacak. Seninle bir süre birlikte kalacağım. Her şeyi anladığına ikna olana kadar hayatından çıkmayacağım. Bir kez senin bu kuralları uyguladığına tanık olduktan sonra bir başka insana gideceğim. Böyle çalışırım ben. Yüzünden saflık ve temizlik yansıyordu. Onu düş kırıklığına uğratamazdım. Kim olduğu konusunda hiç şüphem yoktu. Şüpheci bir insan olmama rağmen başka kim okyanusun dalgalarını durdurabilir, ayı parlaklaştırabilir, iskeledeki insanları dondurabilir, bu gezegenden biri olamazdı. Şu ana kadar nasıl gidiyor, diye sordum. İnsanlara kendilerine özel kuralları vermeyi kastediyordum. Buna çok uzun zaman önce başlamadım. İşim epeyce birikti. Ben de sürekli öğreniyor, sürekli gelişiyorum. Yapmak istediğimde gittikçe ustalık kazanıyorum. Artık yeterince ustalaştın mı? Beni yeniden unutmandan korkuyorum da, dedim içtenlikle. Kristin, bunu anlaman zor biliyorum ama benden uzaklaşan sensin. Yüzü yumuşak ve şefkat doluydu ama sözleri kesinlikle yansıtıyordu. Ben seni asla terk etmedim ve ne olursa olsun asla terk etmeyeceğim. Söylediklerini hazmetmeye çalışıyordum. Motosikletine bakıyor ve ayağındaki spor ayakkabıları inceliyordum. Neden bana Harley ile geldin? Bilmek istiyordum. Dikkatini çekmek zorundaydım, dedi sadelikle. Peki tişört, deri ceket ve bu güzel vücut niye? Yüzüne tebessüm yayıldı. Yeni bir imaja ihtiyacım vardı. Bugünlerde insanlar uzun saçları ve sandal ayakkabılara pek itibar etmiyorlar. 60'lı yıllar geride kaldı. Seni doğru anlamaya çalışıyorum. Bana tanrı olduğunu söylüyorsun, değil mi, dedim. Onu anlamaya çalıştığımı anlıyordu. Buna daha önce çok kez tanık olduğu belliydi. Tane tane konuşuyor, sözlerini dikkatle seçiyordu. Şüpheci aklım ve sertleşmiş kalbim söylediklerini anlayabilsin diye. Ben evrende iyi, müşfik, güçlü olanım. Tohumları çiçeğe dönüştüren enerjiyim. Çiçekleri güneşe doğru döndürenim. Sessiz ve alttan alta hissedilen varlığımın gücü bana açık olan için yadsınamaz. Ben senim, sen bensin. Bana tanrı demek istiyorsan o, senin seçimin. Başka isim kullanmak istiyorsan o da fark etmez. Tanrı sözcüğünden kesinlikle rahatsızlık duyuyorum diye çabucak ekledim. Ona kızgın ve öfke dolu olduğum o kadar çok anlarım var ki. Biliyorum, onunla ilgili yeni bir imaja ihtiyacım var. Büyük harfle başlamayan bir imaja. Ben tanrıyım. Bunu nasıl yaptın? Benimle küçük harfli T ile iletişim kurmayı nasıl başardın? Kristin, zihnin harikulade şeyleri anlayacak kapasiteye sahip. Eski öfkelerine, olumsuz düşüncelerine yoğunlaşarak kapasiteni yok etme. Öğrenmen gereken çok şey var. Bana güven, bana inan. Epey yapmamız gereken iş var. Ama hiç de iş gibi gelmeyecek. Söz veriyorum, kendini harika hissedeceksin. Hala bir çekimserlik duyuyordum. Söylediklerine beynim inanıyordu ama kalbim artık her şeyi çabucak kabullenemiyordu. Ne de olsa çok yaralıydı. İçinde bir sürü hayal kırıklığı taşıyordu. Ne de çok ayaklar altına alınmıştı. Neden? Çünkü karşıma çıkan herkese güvenmiştim. Bu insan kesinlikle özel biriydi ama Tanrı sözcüğünü bir türlü telaffuz edemiyordum. Hayatımı mahveden erkekler arasında en büyük suçlu Tanrı'ydı, en büyük hayal kırıklığı. Hiçbir zaman yanımda yer aldığını hissetmemiştim. Bu karşımda duran Tanrı bile olsa bir şekilde rahatsızlık hissediyordum. Hala kalbimin beynimi yakalaması için geçmesi gereken zaman aralığında aptalca savunmaya yönelik şakalar yapmak ihtiyacını duyuyordum. Kendini Tanrı sanan birçok erkek tanıdım, dedim. Ama beni buna neredeyse ikna eden ilk erkek sensin. 37 yılın burukluğu sesimin alaycı tonuna yansıyordu. Komik olmayan bir durum için gülmeyecek kadar olgun ve içtendi. Gözleri yaz gecesinin ay ışığında yumuşacık kahverengi bir tondaydı. Korkmaya çalış, Kristin, dedi. Böylesine buruk olma. Kendine güven. Bırak kendini. Harika bir hayat seni bekliyor. Kızgınlığından vazgeç ve bırak sana yol göstereyim. Bezgin bir sesle bu kez sana güvenebileceğimi nereden bileyim, diye sordum. Uzun ince parmaklarını dudaklarıma değdirdi. Şşt, işitiyor musun? Hiçbir şey işitmiyorum. Bunu ona söyledim. Yıkılan duvarların sesi, yüreğinin etrafını ördüğün duvarlar. Şimdi onları işitiyor musun? Bana birazcık güven duydun, duvarlar yıkılmaya başladı bile. Hayır, hiçbir şey işitmiyorum, diye ısrarımı sürdürdüm. Önemli değil, dedi rahatça. Onların yıkıldığını ben bildiğim sürece senin henüz işitip işitmediğinin hiçbir önemi yok. İşte ilk kuralın, diye sözüne devam etti. Duvarlar inşa etmek yerine onları aşmayı öğren. Anlamıyorum, dedim. Bu benim yaşamımı nasıl daha iyi hale getirecek? Sen bana anlat, dedi gülerek. Oh Tanrım, şimdi benim çözüm bulmamı istiyordu. Pekala, belki yıllardır etrafımda oldukça sağlam duvarlar inşa ettim, dedim rahatsızca. Biliyorsun, duvarlar insanı korur. O duvarlar sana inanmamı bile engelliyor. Gözümün önünde olsan bile. Bu duvarlar başkalarını da mesafeli tutmak için işe yarıyor. Joe onaylayan bir şekilde başını salladı. Bana bir şey söylemedi. Herhalde benim konuşmamı istiyordu. Ama ben duvarlarımı seviyorum, diye ısrar ettim. Onlar beni koruyor. Onlar sayesinde daha fazla acı çekmekten korundum. Ve aynı duvarlar. Korkularını da içinde hapsediyor, dedi. Bu yüzden duvarlar tehlikelidir. Senin gerçekleri görmeni de engeller. Pekala, dedim. Ama onları aşmak ne demek? Bugüne dek mükemmel bir biçimde inşa etmek için senelerimi verdiğim duvarlarımı şimdi yıkmamı istiyorsun. Hayır, dedi. Bu çok zor olur. Duvarların üstüne çıkmak çok daha kolay. Onlardan bağımsız olarak davran. Onları görmezden gel. Bu sandığın kadar zor değil. Zor olan yeni duvarlar örmemeyi başarmak. Onların ötesine geçmeye yoğunlaş. Bazen ne kadar korkutucu olursa olsun. Kafam karmakarışıktı. Bunu nasıl başaracağımı bilemiyordum. Duvarlarım İşe yarıyordu. Belki onlardan kurtulmak istemiyordum. Biliyorum kolay değil diye fısıldadı. Ama bu tek şansın. Eğer yaşamanın bir anlamı, bir amacı olmasını istiyorsan, bana mutluluğa giden yolu göstermeye söz veren bu adam beni büyülemişti. Ona umutsuzca inanmak istiyordum. Ama bir kez daha hayal kırıklığına uğramak da istemiyordum. Bu kez seni hayal kırıklığına uğratmayacağım, Kristin, diye fısıldadı. Sözleri yüreğimi, üzerine sıcak su dökülen buz gibi eritti. Umut dalgalarının halkaları gözlerimde yansıyordu. Pekala diye içimi çektim. Teslim oluyorum. Joe'nun güçlü ve şefkatli kolları beni sarmaladığında kaslı göğsünün verdiği rahatlıkla sanki beşikte gibiydim. Tüm dünyadan korunma içgüdüsünün bebeksi rahatlığını hissediyordum. İşittiğim tek ses, kulağımı dayadığım kalbinden gelen yavaş ve düzenli kalp atışlarının ritmiydi. Önce bu atışı hemşire kafamla normal sinüs ritmi olarak değerlendirdim. Ama dinledikçe sahile vuran dalgaların sesini andırıyordu. Joe bana bakarak gülümsedi. Artık hiçbir yanıt beklemiyordum. Daha soracak milyonlarca sorum olsa bile tüm bedenimi bir dinginlik ve huzur duygusu kaplamıştı. Hiçbir şeyin bunu bozmasını istemiyordum. Hep senin var olmadığından korkuyordum dedim gözlerimden süzülen yaşlarla. Çünkü benden korkuyordum. Bana inanmamak çok daha kolay geliyordu. Ama yaşamımda hep acı veren şeyler oluyordu. Senin etrafında da terk edildiğimi düşünüyordum dedim. Hayatımda ters giden her şey için seni suçlamak çok daha kolaydı ve mantıklıydı. Saçımı okşadı ve gecenin lacivertine baktı. İşte bunu anlamaya çalış. Beni suçladığın zaman aslında kendini suçluyorsun. Unutma ben senim, sen bensin. Biz her an bağlantı içindeyiz. Senden asla vazgeçmem. Beni hayatından çıkarmak için ne kadar uğraşsan da. Kollarını gevşetti, o zarif elleriyle yanaklarımı avuçladı. Gözlerinin dibi olmayan kahverengiliğine bakmak zorundaydım. Orada gördüklerim beni sarhoş etmişti. Kendi yansımam bana bakıyordu. Öylesine güzeldim ki, bu güzelliği hiçbir moda magazini yakalamayı umut bile edemezdi. Yüzümde aynı huzur vardı. Tıpkı Joe'nun yüzünde beni ona çeken huzur gibi. Eski acıların, hayal kırıklıklarının ince çizgileri yüzümden silinmişti. Gözlerimden tanımlayamadığım bir enerji yalıyordu. Dilimi yutmuştum. Şaşkınlığım onu eğlendiriyordu. Alışacaksın diye gülümsedi. Buna huzur deniyor. Sonra birdenbire konuyu değiştirdi. Bir şey söylemeyi unuttum dedi. Ne söyleyeceğini merak ederek bekledim. Bu olanları kimseyle paylaşmamalısın. Bu gerçekten çok önemli. Ama senin gibi insanların, yani eğer gerçekten tanrıysan demek istiyorum, öğrendiklerimi yaymamı istemediğini sanıyordum dedim. Artık değil. Bu yol son denememde işe yaramadı. Bu kulaktan kulağa oyununa benziyor. İlk kişiye bir sır söylüyorsun. O sır kulaktan kulağa sıranın sonundaki kişiye ulaştığında tümüyle çarpıtılmış oluyor. Bu oyunu daha büyük boyutta oynadığında ise savaşlar bile çıkıyor. Bunu hiç düşünmemiştim. Dediğim anda iskelede insanların yeniden adım seslerini işitmeye başladım. Okyanusun dalgaları kıyıya yeniden vurmaya başlamıştı. Her şey normale dönmüş görünüyordu. Sahil polisinin bize doğru geldiğini gördüm. Joe'ya ceza almadan önce motosikletini kumsaldan çıkarmasının iyi olacağını söyledim. Sadece güldü. Nedenini anlamadım. Ama anladığım o kadar çok şey vardı ki. Çok şey öğreneceğimi hissediyordum. Seni tekrar görecek miyim diye sordum. En ufak bir utangaçlık hissetmiyordum. Yüzü tebessümle aydınlandı. Gördün mü? Başardın. Neyi başardım? İlk duvarını aştın ve bunu hiç düşünmeden yaptın. Beni tekrar görüp görmeyeceğini sordun. Bunu normalde bir erkeğe sormayacağını biliyorum. Onu yeniden görmek için yanıp tutuşsan bile. İşte bu tür duvarlar seni yavaş yavaş öldürüyordu. Haklıydı. İlk duvara aşmak ne de kolay olmuştu. Başaracaktım, inanıyordum. Yani benim için ümit var desene diye yarı şaka laf attım. Her zaman vardı diye cevap verdi ciddiyetle. Gitmem gerekiyor dedim. Saat oldukça geç ve düşünmem gereken çok şey var. Seni arayacağım dedi iskeleye doğru giderken. Arabama binip kapılarımı kilitledikten sonra yola koyuldum. Eve doğru huzur içinde gidiyordum. Birdenbire aklıma Joe'nun telefon numaramı istemediği geldi. Ama beni arayacağını söylemişti ve ona inanmak istemiştim. Erkeklerin hepsi böyle söyler, dedi beynimin içindeki minik bir ses. 4. İki hafta boyunca Joe'dan hiçbir haber alamadım. Telefonun yanından ayrılamıyordum. Ya çalarsa diye. Böyle yeni yetme genç kızlar gibi davrandığım için de kendime kızıyordum. Sahilde onunla geçirdiğim geceden beri onu aklımdan bir dakika bile çıkaramıyordum. Kendimi ev işleriyle meşgul olduğum için evden neredeyse hiç çıkmadığım konusunda kandırmaya çalışıyordum. Evi baştan aşağı temizlemiş, mobilyaların yerini birkaç kez değiştirmiştim. Aslında birdenbire ev kuşu olmamın gerçek nedenini biliyordum ama itiraf etmek istemiyordum bir türlü. Mükemmel çalışan, güvenilir bir telesekreterim olmasına rağmen eğer ararsa onunla ben konuşmak istiyordum. Onu yeniden görmeye can atıyordum ama telefon etmedi. Yüreğim şüphelerle dolmaya başladı. Daha kısa bir süre içinde kalbimde yeşeren umut tohumları yavaş yavaş şüphenin zehriyle solmaya başlamıştı bile. İçimin derinliğinde gerçekçi olmam gerektiğini biliyordum. Onun beni aramasını nasıl bekleyebilirdim ki? Telefon numaramı rehbere koydurmamıştım bile. Ona numaramı da vermemiştim. Peki o niye sormamıştı? Ama onun gibi biri için kayıtsız bir numarayı bulmak çok kolay olmalıydı. Acaba yaşadıklarım bir rüya mıydı? Daha da kötüsü, tıpta pseudosesis denilen bir sendromu yaşıyordum. Örneğin çocuk doğurmayı takıntı haline getirmiş bir kadın gerçekten hamileliğin bütün belirtilerini göstermeye başlar. Karnı bile şişer, hatta doğum sancıları bile başlar ama hiçbir şey doğuramaz. Bebek yoktur, hiç olmamıştır ama zihnin derin arzularını bedene yansımıştır. Belki de Joe'yu tanıdığım akşam böyle bir sendrom yaşıyordum. Belki hayatımda bir erkeğin olmasını öylesine arzu ediyordum ki ayrıca seveceğim bir tanrıya da inanmak istiyordum. Zihnim bu iki arzumu birleştirerek Joe'yu yaratmıştı. Sahte bir hamilelik kadar gerçekti yani. Yerinde sessizce duran telefona baktım. Arayacağım deyip aramayan erkekler uğruna bu telefonun çalmasını az mı beklemiştim? Onun başında beklenti içinde yıllar boyu ne kadar çok zaman tükettiğimi fark ettim. Bıkmıştım, yorulmuştum artık. Spor ayakkabılarımı giydim, iskelede koşmaya karar verdim. Yoğun egzersizin böyle anlarda bana çok yararı oluyordu. Gerginliğim azalıyor, olayları daha net görebiliyordum. Yaktığım kaloriler de cabası. Aşırı sıcak olmasına rağmen iskelede çok sayıda kronik koşucu vardı. Onları kışın sıfırın altında bile soğuk havalarda görürdüm. Anlaşılan koşu hazzı denilen endorfin pompalanmasının sağladığı bir nevi sarhoşluk duygusunu hissetmek çektikleri ızdıraba değiyordu. Ama benim şu ana kadar hissettiğim yalnızca ızdırap bölümüydü. Biraz esneme hareketleri yaptıktan sonra koşmaya başladım. Daha ilk mili tamamlamadan ter içinde kalmıştım. Nedense fiziksel zorlamayı gerektiren çalışmalardan hoşlanmıyordum. Terlemek ve kendi limitimi aşmaya çalışmak bana zevk veriyordu. Kendimi koşunun ritmine kaptırdım. Sağlıklı ve canlı hissetmeye başlamıştım bile. Birden her zamanki 3 mil sınırımı çoktan aşmış olduğumu fark ettim. Ama yorgunluk falan hissetmiyordum. Sörf dalgalarının sesini dinleyerek ve zıt istikametten gelen koşucularla selamlaşarak koşmaya devam ettim. Koşuyu bitirdiğimde 6 mil kadar koşmuş olmalıydım. Vücudumda dolaşan endorfinler sayesinde kendimi harika hissediyordum. Her gün düzenli koşarak mesafemi arttırmaya karar verdim. Anahtarı evin kapısına soktuğumda telefon çalıyordu. Yüzümdeki teri silmek için mutfak havlusunu kaparak telefona koştum. "Alo," dedim nefes nefese.